Ayrım 15. 9. bölüm. Yalnızlıktan çıldırmak, Neş ne zaman kızı düşünse aklına ilk gelen sözcükler bunlar oluyordu. Yalnızlıktan çıldırmak. Bu tanımı kendi kendine öyle çok yineledi ki sonunda sözler anlamını yitirmeye başladı. Mektup gelmedi diye kızı hiç suçlamadı. Onun sözünü tuttuğunu biliyordu ve buna inandığı için de umutsuzluğa düşmüyordu. Hatta daha bir umutlu, daha bir yürekli hissediyordu kendini. Bu değişikliği açıklayamıyordu ama giderek iyimserleştiği, çayıra ayak bastığında bu yana hiç olmadığı kadar iyimser olduğu da bir gerçekti. Kızın mektubunu ne yaptığını Morse'a sormanın hiç anlamı yoktu. Nasıl olsa yalan söyleyecekti ve Neş de bir sonuç elde edemedikten sonra kuşkularını boşu boşuna açığa vurmak istemiyordu. Er geç gerçeği öğrenecekti. Bundan emindi ve bunu bilmek onu rahatlatıyor, avutuyordu. Kendi kendine her şeyin sırası var diyordu. Gerçeği öğrenmeden önce sabretmeyi öğrenmek gerekiyordu. Bu arada duvar da yükseliyordu. Üçüncü sıra döşendikten sonra Merks tahta bir iskele kurdu. Artık Neş her taşı yerleştireceği zaman bu iskeleye çıkmak zorunda kalıyordu. Gerçi bu onun hızını biraz kesiyordu ama çalışırken ayağının yerden kesilmesinin verdiği keyfin yanında bunun sözü bile edilemezdi. Dördüncü sıraya başladığında duvar değişmeye başladı. Artık adam boyundan, hatta kendisi kadar uzun boylu birinden bile daha yüksekti ve duvarın arkasını görmemesi, duvarın eli konu bir engel oluşturması Neş'e önemli bir şeyler oluyor duygusunu veriyordu. Taşlar bir anda duvara dönüşmeye başlamıştı ve bunu gerçekleştirmek onca acıya ve zahmete mal olduğu halde Neş yine de hayranlık duymaktan kendini alamıyordu. Ne zaman durup duvara baksa kendi eliyle yaptığı işten ürküntü duyuyordu. Birkaç hafta hemen hiçbir şey okumadı. Kasım sonlarına doğru bir gece William Wapner'ın bir kitabını Ses ve Öfke eline aldı. Rastgele bir sayfa açtı ve bir cümlenin ortasında şu sözlerle karşılaştı. Duyduğu nefret tek bir şans uğruna her şeyi gözden çıkartacak ölçüde büyüyünceye kadar. Sakalar, baştan karalar, ispinozlar, alakargalar. Koruda bunlardan başka kuş kalmamıştı artık. Ve bir de kargalar. Neş'e göre en iyisi kargalardı. Arada bir o tuhaf cırtlak sesleriyle haykırarak sürü halinde çayının üzerinden geçiyorlardı. Neş de onları seyretmek için elindeki işi bırakıyordu. Kargaların böyle birdenbire görünüp birdenbire kaybolmalarını, hiçbir nedeni yokmuşçasına gelip gitmelerini seviyordu. Neş, sabahları erkenden treylerin önünde durup, çıplak ağaçların arkasından baktığı zaman Flower ile Stone'un evini uzaktan görebiliyordu. Ama kimi sabahlar o kadar uzağa seçmesini engelleyen bir sis oluyordu. O siste duvar bile gözden kayboluyordu ve Neş, taşlarda kurşuni gökyüzünü birdenbire birbirinden ayırt edebilmek için uzun süre gözleriyle çayırı taramak zorunda kalıyordu. Kendini hiçbir zaman büyük şeyler başaracak biri gibi görmemişti. Bütün yaşamında kendisini herkes gibi sıradan biri olarak düşünmüştü. Oysa şimdi yanılmış olduğunu düşünmeye başlıyordu. O günlerde Flower'ın eşya koleksiyonunu aklından çıkaramıyordu. Mendiller, gözlükler, yüzükler, bir alay ıvır zıvır. Dakika başı bunlardan biri aklına takılıyordu. Bundan rahatsız olmuyor, yalnızca şaşkınlık duyuyordu. Her akşam yatmadan önce duvara o gün ördüğü taşların sayısını yazıyordu. Rakamlar tek başına önemli değildi ama liste 10-12 sayıya çıktığında Neş bu birikimden tad almaya başladı. Sayıları bir zamanlar gazetelerdeki boks sonuçlarını okuduğu keyifle izler oldu. Önceleri bunun salt istatistik önemi olduğunu, rakamsal bir tat verdiğini düşünüyordu. Ama giderek ruhsal bir gereksinme duyduğunu, kendini dağıtmamak, bulunduğu konumu kestirmek için bunun kaçınılmaz olduğunu fark etti. Aralık başlarında listeyi bir tür günlük, rakamların en içten duyguları simgelediği bir tür seyir defteri gibi görmeye başladı. Geceleri treylerde Figaro'nun düğününü dinliyordu. Çok güzel bir arya söylenirken Juliet'in kendisine şarkı söylediğini, duyduğu sesin kızının sesi olduğunu düşünüyordu. Soğuk hava sandığından daha az sorun yaratıyordu. Ayazın en sert olduğu günlerde bile işe başladıktan bir saat sonra ceketini çıkartıyor, akşama doğru ise çoğu kez gömlekle kalıyordu. Merce kalın paltosunun içinde titreyerek dururken Neş soğuğu hemen hiç duymuyordu. Bunun nedenini bilmiyor, gövdesinin alev alev tutuşup tutuşmadığını merak ediyordu. Bir gün Merce taşları taşımak için cipi kullanmalarını önerdi. Böylece daha fazla taş taşıyabileceklerini, duvarın da daha çabuk biteceğini söyledi. Ama Neş bunu kabul etmedi. Motor gürültüsünün dikkatini dağıtacağını, üstelik işi eski yöntemlerle yapmaya alıştığını söyledi. Arabanın yavaşlığını, çayırdaki uzun yürüyüşü, tekerlerin tıkırtısını seviyordu. Ortada arıza yokken onarmaya kalkışmak niye, dedi. Kasım'ın 3. haftasında Neş, doğum gününde yani 13 Aralık'ta borcunu sıfırlayabileceğini hesapladı. Bunu yapabilmek için alışkanlıklarını biraz değiştirmesi, örneğin yiyeceğe daha az harcaması, gazete ve sigarayı kesmesi gerekecekti. Ama planın tutarlılığı hoşuna gitti ve bu özveriye değeceğine de karar verdi. Her şey yolunda giderse 34'üne bastığı gün özgürlüğünü kazanmış olacaktı. Önce anlık bir heves gibi görünen bu planı iyice aklına koyunca bunun düşüncelerini yönlendirmeye, dikkatini yapılacak işlere çevirmeye yardım ettiğini fark etti. Her sabah Merx ile oturup hesap yapıyor, artıları eksileri karşılaştırarak hesaplarda yanlışlık olmasın diye ikisinin rakamları birbirini tutuncaya kadar uğraşıyordu. Bu yüzden 12 Aralık gecesi borcunun ertesi gün saat 3'te tamamen ödenmiş olacağını kesinlikle biliyordu. Yine de işi bırakacak değildi. Yola çıkabilmek için gerekli parayı geciktirene kadar sözleşmenin ek maddesini uygulayacağını Merx'e söylemişti. Ve taksi, Minnesota'ya uçak bileti, Juliet'e ve yeğenlerine Noel armağanları almak için. Kaç para gerektiğini kuruşu kuruşuna hesapladığı için de bir hafta daha çalışmaya karar vermişti. Böylece ayın 20'sini bulacaktı. Ondan sonra ilk iş bir taksiye atlayıp Doylestown'daki hastaneye gitmek olacak ve Posey'nin orada hiç yatmadığını öğrenince bir başka taksiye binip doğru polise gidecekti. Soruşturma sırasında yardımcı olmak için belki bir süre daha oralarda oyalanacaktı ama bunun 1-2 günden fazla sürmeyeceğini düşünüyordu. Şansı yaver giderse Noel akşam Minnesota'ya varabilirdi. O gün doğum günü olduğunu Merx'e söylemedi. O sabah çok keyifsizdi ve gün ilerleyip saat 3 olduğu zaman bile içindeki hüzün giderek ağırlaşıp bütün neşesini söndürdü. Neş o ana kadar işin bitişini kutlamak isteyeceğini, belki hayali bir püro yakacağını ya da Merx'ün elini sıkacağını sanmıştı. Oysa Posey'nin anısı öyle ağır basıyordu ki bir türlü kutlama havasına giremiyordu. Her taşı kaldırışında Posey'i yeniden kollarında taşıyormuş, onu yerden kaldırıp darmadağın edilmiş suratına bakıyormuş gibi geliyordu. Saat 2'yi geçip de işin bitmesi ancak dakikalarla ölçülecek kadar yakınlaştığında delikanlı ile birlikte buraya geldikleri, çılgınca bir mutluluğa kapıldıkları o Ekim gününü düşünmeye başladı. Onu ne kadar özlediğini fark etti. Öylesine özlüyordu ki onu düşündükçe yüreği sızlıyordu. Bunu atlatmanın en iyi yolu hiçbir şey yapmamak, çalışmaya devam etmek diye düşündü. Ama saat 3'te tiz bir sesle yerinden sıçradı. Çığlık, nara ya da feryat gibi bir şeydi bu. Ve Neş ne olduğunu anlamak için başını kaldırdığında çayırın öteki ucunda Merx'ün şapkasını salladığını gördü. "Başardın!" diye bağırdığını duydu. "Artık özgürsün!" Neş bir an durdu. Sonra şöyle bir el sallayıp yeniden işine döndü. Bütün dikkatini çimento kardağa, el arabasını çevirdi. Bir an ağlamamak için kendini zor tuttu ama bu duygu birkaç saniyeden uzun sürmedi. Merx onu kutlamak için yanına geldiğinde Neş kendini iyice toparlamıştı. "Kelvin, belki bu gece Floyd ve benimle içmeye gelirsin diye düşündüm," dedi. Neş başını kaldırmadan "Niçin?" diye sordu. "Bilmem. Sadece dışarı çıkıp dünyayı yeniden görebilmek için. Uzun zamandır burada kapalı kaldın evlat. Ufak bir kutlama töreni hiç de fena olmaz. Senin kutlama törenlerine karşı olduğunu sanıyordum. Bu kutlamanın cinsine göre değişir. Şenlik şölenden söz etmiyorum. Sadece Oli'nin yerinde bir iki kadeh içelim diyorum. Çalışan bir insanın tatil gecesi olsun diyorum. Param olmadığını unutuyorsun. Boş ver, içkiler benden. Eksik olma ama geleceğimi sanmam. Bu gece oturup birkaç mektup yazmak istiyorum. Yarın yazarsın. Evet ama yarın ölmüş de olabilirim. Ne olacağını hiçbir zaman kestiremezsin. İşte onun için kafayı takmamak gerek ya. Belki bir başka sefere. Bunu düşündüğün için sağ ol. Ama bu akşam havamda değilim. Ben dostça davranmak istemiştim Neş. Biliyorum ve bunun için teşekkür ediyorum. Benim için tasarlanmana gerek yok. Başımın çaresine bakabilirim. Ancak o akşam treylerde tek başına yemeğimi pişirirken Neş inat ettiğine pişman oldu. Yaptığının doğru olduğunu kuşkusuzdu. Ama çayırdan uzaklaşmak için can attığı da bir gerçekti. Ve Merx'ün çağrısını reddederek gösterdiği dürüstlük şimdi önemsiz bir zafer gibi geliyordu. Nasıl olsa günde 10 saat adamın yanındaydı. Biraz daha oturup birlikte içki içtiler diye herifi polise ihbar etmekten geri durması gerekmezdi ki. Sonunda Neş'in istediği oldu. Tam yemeği bitirdiği sırada Merx ile damadı treylere geldiler. Fikrini değiştirip değiştirmediğini sordular. Yola çıkmak üzere olduklarını, Neş'in bu şamatayı kaçırmamasını yazık olacağını söylediler. Merx, kocaman beyaz bir mendille sümkürerek, "Bugün özgürlüğüne kavuşan yalnızca sen değilsin," dedi. "Ben de tıpkı senin gibi orada haftalar geçirdim. Haftada 5 gün soğuktan kışım donarak dikilip durdum. Şimdiye kadar bundan beter bir iş yapmamıştım. Bu yüzden seninle kişisel bir alıp veremediğim yok. Ama kabul et ki piknik yapmadık. Hayır beyim, hiç de pikniğe benzer bir yanı yoktu. Belki de artık şöyle oturup barışmak sırasıdır." Floyd da Neş'i coşturmak için gülümseyerek söze katıldı. "Anlıyorsun ya, geçmişe mazi derler, unutup gitsin. Unuttun gitsin." Neş isteksiz görünmeye çalışarak, "İle de dediğiniz olacaksa öyle diyelim." "Öyle değil mi?" dedi. "Merx, canını yakmıyoruz ya," dedi. "Sadece Noel havasına girelim istiyoruz." Floyd, "Noel babanın yardımcılığını yapıyoruz," diye atıldı. "Her gittiğimiz yere neşe saçıyoruz." Neş onların yüzündeki evet yanıtını bekleyen anlatımı süserek, "Pekala," dedi. "Sizinle içmeye geleceğim. Neden olmasın?" Kasabaya inmeden önce Morse'un arabasını almak için eve uğradılar. Morse'un arabası demek aslında Neş'in kendi arabası demekti. Ama o anın heyecanı içinde bunu hepten unutmuştu. Karanlık ve soğuk koruda sarsıla sarsıla giderlerken Neş cipin arkasında oturuyordu. Gezinin bu ilk bölümü sona erdiği zaman yaptığı yanlışı anladı. Kırmızı sabı kapının önünde gördü ve gördüğü şeyin ne olduğunu algıladığı anda da duyduğu acıdan her yanı uyuştu. O arabaya tekrar binme düşüncesi büyük acı veriyordu. Ama artık bundan kaçınması olanaksızdı. Bir kez yola çıkmışlardı. Üstelik o akşam yeterince mızıkçılık etmişti. Neş tek söz söylemedi. Arka koltuğa oturdu, sözlerini kapattı. Hiçbir şey düşünmemeye çalışıyor. Araba ilerledikçe motorun o çok iyi bildiği sesine kulak veriyordu. Ön tarafta Merckx ile Floyd'un konuştuklarını duyuyor ama ne konuştuklarını dinlemiyordu. Bir süre sonra adamların sesi motorun sesine karıştı. Neş'in kulağında titreşen ses perdeden sürekli bir mırıltı halini aldı. Bir ninni gibi teninden gövdesinin ta derinlerine işlemeye başladı. Neş arabaya durunca kadar gözlerini açmadı. Açtığında da küçük ıssız bir kasabanın eteğindeki park yerinde buldu kendini. Rüzgarda sallanan trafik levhasının sesi kulağına geliyordu. İlerideki sokakta Noel süslemeleri görünüyor. Vitrinlerden taşıp kaldırımlara vuran kırmızı ışıklar gecenin ayazında bir yanıp bir sönüyordu. Neş nerede olduğunu hiç bilmiyordu. Belki hala Pensilvanya'daydılar. Belki de ırmağa geçip New Jersey'ye gelmişlerdir. Bir an hangi eyalette olduklarını Merckx'e sormak istedi. Sonra bunu umursamadığını düşünerek vazgeçti. Oli'nin yeri kasvetli ve gürültülü bir yerdi. Neş buradan hiç hoşlanmadı. Göşedeki müzik kutusundan bangır bangır cowboy şarkıları yükseliyordu. Barada bir yığın bir acı tütemişti. Çoğunun sırtında fanilya, başlarında alacalı beyzbol kepleri, bellerinde kalın gösterişli kemerler vardı. Neş onların çiftçi, makinist, kamyon şoförü olduklarını tahmin etti. Yüksek bar taburelerine tüneyen, erkekler gibi gürültüyle gülen, tombul, hamur suratlı, alkolik birkaç kadının da barın müdavimlerinden ve o yolun yolcularından olduğu belliydi. Neş bunun gibi yüzlerce yer görmüştü ve o akşam bunu kaldıramayacağını, bu gürültüyü çekemeyecek kadar uzun süre kalabalıklardan uzak kaldığını anlaması için 30 saniye yetti. Herkes bir ağızdan konuşuyor gibiydi ve o yüksek sesli konuşmalarla bangır bangır bağıran müziğin gürültüsü daha şimdiden beynini oyuyordu. Barın en dip köşesindeki bir masaya oturdular. Birkaç kadeh parlattılar. Neş ilk iki bourbon'dan sonra biraz düzelir gibi oldu. Floyd boyuna konuşuyor, hemen hemen her sözünü Neş'e bakarak söylüyordu. Bir süre sonra Merckx'ın konuşmalara pek katılmadığı Neş'in dikkatini çekti. Adam her zamankinden daha keyifsiz görünüyor. İkide bir dönüp mendilin içine öksürerek pis pis balgam çıkarıyordu. Bu öksürük onu halsiz düşürüyor ve her öksürük nöbetinden sonra ciğerlerini temizleme çabasından bitkin, beti benze atmış bir halde susup oturuyordu. Floyd Neş'e, "Bugünlerde dedenin pek keyfi yok," dedi. Merckx'ten söz ederken hep dede diyordu. "Birkaç hafta izin yapsın diye kandırmaya çalışıyorum." Merckx, "Bir şeyim yok," dedi. "Isıtmam biraz depreşti, hepsi bu." Neş, "Isıtma mı?" diye sordu. "Sen konuşmayı hangi cehennemde öğrendin, Kelvin? Merckx, konuşmamda ne varmış?" dedi. Neş, "Artık kimse böyle sözcükler kullanmıyor," dedi. "Isıtma lafı 100 yıl önce rafa kaldırıldı." Merckx, "Annemden öğrendim," diye yanıt verdi. "Annem öleli daha 6 yıl oldu. Yaşasaydı 88'inde olacaktı. Yani o sözcük hiç de sandığın kadar eski değil." Merckx'ın annesinden söz etmesi Neş'in tuhafına gitti. Bir zamanlar onun da çocuk olduğunu düşünmek zordu. Hele hele 20-25 yıl önce Neş'in şimdiki yaşında. Yaşamdan beklentileri olan, önünde geleceği olan genç biri olduğunu düşünmek olanaksızdı. Birbirlerine rastladıklarından bu yana ilk olarak Neş, Merckx hakkında hemen hiçbir şey bilmediğini fark etti. Nerede doğduğunu, karısıyla nasıl tanıştığını, kaç çocuğu olduğunu, hatta Flower ve Stone'un yanında ne kadar zamandır çalıştığını bile bilmiyordu. Merckx onun için yalnızca şimdiki zamanda var olan biriydi ve bu şimdiki zamanın ötesinde bir hiçti. Tıpkı bir gölge ya da düşünce gibi elle tutulur varlığı olmayan bir şeydi. Ama bütün olanlardan ve olacaklardan sonra böylesi Neş'in daha çok işine geliyordu. Hatta Merckx o anda dönüp yaşam öyküsünü anlatmaya kalkışsa Neş dinlemek istemeyecekti. Bu arada Floyd ona yeni işini anlatıyordu. Bu işi bulmasında dolaylı olarak da Neş'in bir rolü olduğu için geçen ay kızı Atlantic City'den getiren şoförle yaptığı konuşmayı kelimesi kelimesine ona anlatmayı bir tür borç sayıyordu. Limuzin kiralayan şirket yeni sürücüler alıyordu ve Floyd da hemen ertesi gün gidip başvurmuştu. Şimdilik part-time çalışıyor, haftada 2-3 gün iş oluyordu. Ama yılbaşından sonra daha çok iş çıkacağını umuyordu. Neş, laf olsun diye üniforma giymeyi sevip sevmediğini sordu. Floyd, bundan rahatsız olmadığını, özel bir şey giymenin güzel olduğunu, kendisine önemli bir hava verdiğini anlattı. Asıl önemli olan araba sürmeye bayılıyorum dedi. Diye sözünü sürdürdü. Ne tür araba olursa olsun fark etmez. Direksiyonun başına geçip yol aldığım sürece dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Bundan daha güzel bir ekmek kapısı düşünemiyorum. Düşün bir, sevdiğin bir şeyi yaptığın için bir de üstüne para alıyorsun. Hiç olacak gibi değil. Neş, evet araba sürmek iyidir dedi. Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Floyd, tabii sen anlamayacaksındır, kim anlayacak bundan dedi. Yani dedenin arabasına baksana, harika bir makine. Öyle değil mi dedi? diye Morse'e döndü. Akıllara durgunluk veren bir şey, öyle değil mi? Kelvin, iyi işçiliği var dedi. Saat gibi çalışıyor. Ne virajda ne yokuşta, bana mısın demiyor. Floyd, Nash'e. Bununla dolaşmak için, dolaşmak çok hoşuna gidiyordu herhalde dedi. Nash, evet diye karşılık verdi. Bugüne kadar en iyi arabam bu oldu. Floyd, yalnız aklımı kurcalayan bir şey var dedi. Bu kadar mil yapmayı nasıl becerdin? Yani oldukça yeni bir model ama neredeyse 80 bin mil yapmış. Bir yılda bu kadar çok gezilmez. Nash, evet öyle dedi. Satıcılık falan mı yapıyordun? Evet, satıcılık yapıyordum. Geniş bir bölgede görevliydim. O yüzden çok gezmem gerekiyordu. Satacağın malın örneklerini bagaja doldurursun. Her gece değişik bir şehirde yatarsın. Varın yoğun bir bavulun içindedir. O kadar çok geziyordum ki bazen nerede oturduğumu unuttuğum oluyordu. Flood, bayağı iyi bir iş dedi. Tam bana göre. Fena değildir. Yalnızlıktan hoşlanmayı öğrenmek zorundasın. Ama bir kez bunu becerdin mi gerisi kolay. Floyd giderek Nash'in sinirine dokunmaya başlıyordu. Herif budalanın geri zekalının tekiydi ve konuştukça oğluna daha çok benziyor. Nash'e onu anımsatıyordu. İkisinin de insanların hoşuna gitme çabası, ikisinin de aynı yalakalık, ikisinde de aynı boş bakış vardı. Ona bakınca insan onun kimseyi incitemeyeceğini aklına getiremezdi. Oysa o gece Jack'i incitmişti pekala. Nash bundan emindi ve herifin içindeki bu boşluk o müthiş yalataklanma dürtüsü yaptırmıştı o işi. Floyd bunu gaddar, haşim biri olduğu için değil, iri kıyım ve güçlü olduğu ve hep yaltaklanmak istediği için, dedeyi de dünyada herkesten çok sevdiği için yapmıştı. Bu suratında apaçık okunuyordu. Ve ne zaman gözlerini Merks'e çevirse ona Tanrı'ya bakarmış gibi bakıyordu. Dede ona ne yapacağını söylemiş, o da yapmıştı. Üçüncü veya dördüncü kadehten sonra Floyd Nash'e bilardo oynamalarını önerdi. Arka odada birkaç masa olduğunu, birinden birinin boş olması gerektiğini söyledi. Nash hafiften kafayı bulmuştu ama bunu oturduğu yerden kalkmak ve konuşmayı kesmek için fırsat bilip kabul etti. Saat 11'e geliyordu. Ollie'nin yerindeki kalabalık azalmış, gürültü biraz dinmişti. Floyd, Works'u da çağırdı. Ama Kelvin orada kalıp içkisini bitirmek istediğini söyledi. İçerisi büyük, loş bir odaydı. Ortada dört bilardo masası vardı. Duvar boyunca da kumar makineleriyle bilgisayar oyunları sıralanmıştı. Kapının yanındaki ıstakalıktan birer sopa ıstaka seçtiler. Boş masalardan birine yürürlerken Floyd oyuna biraz heyecan katmak için basket tutuşmayı önerdi. Nash iyi bir bilardo oyuncusu değildi ama bu öneriyi hiç düşünmeden kabul etti. Floyd'u yenmek istiyordu ve işin içine biraz para girerse yenme azminin daha da güçleneceğini düşündü. Hiç param yok dedi ama gelecek hafta paramı alır almaz öderim. Floyd, biliyorum diye karşılık verdi. Borcunu ödemeyeceğini düşünsem hiç teklif etmezdim. Nesini oynayalım? Bilmem. Sen nesini istersen. Partisi 10 dolara ne dersin? 10 dolar mı? Peki, bence uygun. O eğri büğrü ucuz masalardan birine geçip 8 topla oynamaya başladılar. Nash hemen hemen hiç ağzını açmıyordu. Floyd fena oynamıyordu ama bütün sarhoşluğuna rağmen Nash daha iyiydi. Canını dişine takıp oynuyor, o güne kadar hiç göstermediği bir dikkat ve ustalıkla bütün atışlarında sıfırlıyordu. Kendini son derece mutlu ve gevşemiş hissediyordu. Çarpışan topların ritmine girdiği andan itibaren ıstaka sanki kendi başına hareket ediyormuş gibi parmakların arasından kaymaya başladı. İlk dört partiyi aradaki farkı sürekli açarak bir top, sonra iki top, üç top, altı top farkla kazandı. Beşinci partiyi ise iki çizgili topu birden delikten yuvarlayıp üç falsolu vuruş sekiz top banttan döndürüp deliğe düşürerek Floyd'a oyun sırası bile vermeden aldı. Beşinci oyundan sonra Floyd benden paso dedi. İyi oynadığını tahmin etmiştim ama bu kadarı fazla. Nash gülümsememeye çalışarak yalnızca şans dedi. Genelde pek iyi oyuncu sayılmam ama bu akşam içim rahat gitti. İster iyi oyuncu ol ister olma. Sonuçta sana 50 kağıt borçluyum. Paraya boş verdi Floyd. Benim için hiç önemi yok. Boş ver ne demek? 50 papel kazandın. Tabii alacaksın, hakkım bu. Hayır hayır, verme demiyorum. Senin paranı istemiyorum. Floyd 50 doları Nash'in avucuna sıkıştırmaya çalışıyor. O da almamakta diretiyordu. Floyd ancak birkaç dakika sonra Nash'in rol yapmadığını, parayı gerçekten almak istemediğini anlayabildi. Nash, oğluna bir armağan alırsın dedi. Beni sevindirmek istiyorsan bu parayı ona harca. Floyd, ne kadar iyi bir insansın dedi. Kimse 50 papeli kaçırmaya yanaşmaz. Nash, ben kimse değilim diye karşılık verdi. Floyd, teşekkür etmek için Nash'in sırtını sıvazladı. Sana borçluyum dedi. Ne zaman bir yardım istersen bana haber ver yeter. Bu insanların genellikle o tür durumlarda söyledikleri sıradan sözlerden biriydi. Ve bir başka zaman olsa Nash hiç üzerinde durmazdı. Ama birden aklına bir şey geldi ve eline geçen bu fırsatı kaçırmamak için Floyd'un gözlerinin içine bakarak konuştu. İyi ki söyledin. Benim için yapabileceğim bir şey var. Aslında çok önemsiz ama yardımın dokunursa çok sevinirim. Floyd, tabii Jim dedi. Söylemen yeter. Olmuş bil. Bu gece dönüşte arabayı ben kullanayım. Yani dedenin arabasını mı? Evet, dedenin arabasını. Eskiden benim olan arabayı. Kullanıp kullanamayacağına karar vermek bana düşmez Jim. O dedenin arabası. Ona söylemen gerek. Ama ben de senden yana konuşurum. Murph de bu isteğe itiraz etmedi. Zaten kendini pek iyi hissetmediğini, direksiyona Floyd'u geçirmeyi düşündüğünü söyledi. Eğer Floyd arabayı Nash'in kullanmasını istiyorsa ona göre hava uçtu. Gidecekleri yere gittikten sonra ha o kullanmış ha öteki ne fark ederdi. Dışarı çıkınca kar yağdığını gördüler. Yılın ilk karıydı. Lapa lapa yağıyor, iri taneler toprağa değer değmez eriyordu. Sokaktaki Noel süsleri söndürülmüş, rüzgar dinmişti. Hava durgundu, öylesine durgundu ki neredeyse ılıklamış gibi geliyordu. Neş derin bir soluk aldı, başını göğe kaldırdı ve kar taneleri yüzüne düşerken bir an öylece durdu. Mutlu olduğunu, uzun zamandır olmadığı kadar mutlu olduğunu fark etti. Park yerine geldiklerinde Murph anahtarları ona uzattı. Neş ön kapının kilidini çevirdi ama tam açacakken birden elini çekip gülmeye başladı. "Hey Kelvin, neredeyiz biz?" diye sordu. Murph, "Neredeyiz de ne demek?" dedi. "Hangi kasabadayız?" "Billings." "Billings mi?" "Billings'in Montana'da olduğunu sanıyordum." "Billings, New Jersey." "Demek Pensilvanya'da değiliz ha?" "Hayır, oraya dönmek için köprüyü geçmen gerek." "Hatırlamadın mı?" "Hiçbir şey hatırlamıyorum." 16. yola gir. O seni gideceğimiz yere götürür. Neş bu işe bu kadar önem vereceğini hiç sanmamıştı. Ama direksiyona geçince ellerinin titrediğini fark etti. Motoru çalıştırdı, farları yaktı, silecekleri çalıştırdı. Sonra ağır ağır geri yaparak parktan çıktı. Çok zaman geçmişti. Yalnızca 3,5 ay olmuştu. Yine de Neş'in eski keyfi duyması hep epey zaman aldı. Ön koltukta yanında oturan Morgs'un öksürüğü, arka koltuktaki Floyd'un bilardo'da nasıl kaybettiğini anlatması dikkatini dağıtıyordu. Ancak radyoyu açınca ötekilerin varlığını unutabildi. Amerika'yı bir baştan bir başa geçip durduğu aylardaki gibi tek başına olmadığını kafasından silebildi. Aynı şeyi bir daha yapmak istemediğini düşündü. Ama kasabadan çıkıp da bomboş yolda gazlayınca yaşamın gerçek öyküsü başlamadan önceki o eski günlerde olduğunu düşlemeye koyuldu. Eline geçecek tek fırsat buydu ve Neş bu fırsatı kullanmak, bir zamanlar nasıl yaşamış olduğunu olabildiğince anımsamak istiyordu. Kar ön cama düşüyor, gizemli çığlıklarıyla çayırın üzerinden uçan kargalar Neş'in gözünün önüne geliyordu. Karın altında çayırın çok güzel olacağını düşündü ve sabahleyin kalktığında çayırı kar altında görebilmek için yağışın bütün gece sürmesine dua etti. O koca alanın bembeyaz oluşunu, karın taş yığınlarını örtecek kadar her şeyi beyaz bir çığ altına alacak kadar uzun yağmasını düşünüyordu. Radyoda klasik müzik çalan bir istasyon açmıştı. Çalan parça hiç yabancı gelmedi. Eskiden defalarca dinlediği bir parçaydı. 18. yüzyıldan Yaylı Sazlar Kuarteti için bestelenmiş bir andanteydi. Ama Neş parçayı ezbere bilmesine karşılık bestecinin adını bir türlü çıkaramıyordu. Ya Mozart ya Haydn. Olduğu kesindi. Ama hangisi olduğunda takıldı kaldı. Müzik bir an bestecilerden birinin yaptığı gibi geliyor, sonra ötekinin bir bestesini andırıyordu. Neş, Mozart'ın Haydn'a adadığı kuartetlerden biri olmalı diye düşündü. Ama belki de tam tersiydi. İkisinin müziği belirli bir noktada çakışıyor ve birbirlerinden ayırt edilemiyordu. Buna karşılık Haydn çok yaşamış, saraydan hediyeler, behiyeler almış, o zamanki dünyanın tüm nimetlerini tatmıştı. Mozart ise genç ve beş parasız ölmüş, cesedi kimsesizlerle birlikte ortak bir mezara atılmıştı. O sırada Neş arabayı 60 mil hızla sürüyor, dar, dolambaçlı köy yolunda şimşek gibi ilerlerken direksiyonun kontrolünü hiç kaybetmiyordu. Müzik, Murks ile Floyd'un varlığını iyice silmişti. Neş, dört yaylı enstrümanın arabanın karanlığına dolan sesinden başka hiçbir şey duymaz olmuştu. Hız 70 mile çıktı. Tam o sırada Murks'un bir yandan boğula boğula öksürüp bir yandan kendisine bağırdığını duydu. ''Deli misin? Çok hızlı gidiyorsun!'' diye bağırdı. Neş bunu duyunca gaza biraz daha bastırıp 80'e çıktı. Ve direksiyona sıkıca sarılarak virajı döndü. Murph, araba kullanmaktan ne anlar diye düşündü. Murph hangi konuda neyi bilir ki? İbre 85'e dayandığı anda Murph uzanıp radyoyu kapattı. Birden çöken sessizlik Neş'e şamar gibi geldi ve ihtiyara dönüp işine burnunu sokmamasını söyledi. Bir an sonra gözlerini yeniden yola çevirdiğinde yaklaşan farların ışığını gördü. Nereden çıktığı belli olmayan bir anda bir kiklopsun tek gözü gibi parlayarak Neş'in ta gözün içine giriveren bir ışıktı. Ve birden kapıldığı panik içinde Neş'in tek düşüncesi bunun aklından geçen son düşünce olacağını fark etmek oldu. Durmaya, olacakları önlemeye zaman yoktu. Ve Neş ayağını frene götürmek yerine gazı sonuna kadar kökledi. Murks ile damadının ulumaları uzaktan uzağa kulağına geliyor ama kendi beyninin içindeki kanın uğultusu giderek onların sesini bastırıyordu. Ve sonra farların ışığı birden üstüne düştü. Ve Neş bu ışığa daha fazla bakamayarak gözlerini yumdu. Kitabın sonu. 12 Aralık 2007.